Ayrım 18.
Bizi burada ilgilendiren sorun özellikle Akinolu Thomas'ın ortaya koyduğu skolastik felsefedir. O felsefeyi sonraki bölüme bırakarak çağın zihinsel atmosferini biçimlemekte çok işe yarayan olayların bir özetini vermeye çalışacağım önce. Çağın başında merkez figür Papa 3. Innocentius'tur. 1198-1216. 3. Innocentius, usta bir politikacı, sonsuz çaba sahibi, papalığın en aşırı savlarına sağlam biçimde inanmış fakat Hristiyan alçakgönüllülüğünden pay almamış bir kişiydi. Piskoposları kutsarken, takdis ederken onlara şu metni okurdu. Bak, bugün seni ulusların ve kralların üstüne çıkardım. Görevden almak, yıkmak, baş eğdirmek, diz çöktürmek, devirmek, atmak ve atamak için. Üçüncü Innocentius kendisine, kralların kralı, efendilerin efendisi, Melkizedek tarikatına göre daima ve daima bir din adamı nitelemesini yakıştırır. Kendisi hakkında bu görüşü desteklemek için her uygun koşuldan yararlanmıştır. Innocentius papalık tahtına çıktığında Sicilya kralı 6. Henry'nin henüz 3 yaşında olan oğlu Friedrich'ti. Sicilya'yı fethetmiş olan İmparator 6. Henry, Norman krallarının varisi Constans'la evlenmişti. Sicilya krallığı kaynıyordu. Constans, papanın yardımına gereksinim duydu ve onu oğlu Friedrich'in koruyucusu olarak atadı. Papalığın siyasal üstünlüğünü tanımakla papaya oğlunun haklarını kabul ettirmiş oluyordu. Portekiz ve Aragon'da benzer biçimde papalığın üstünlüğünü tanımıştı. İngiltere'de Kral John, güçlü bir direnmeden sonra krallığını Innocentius'a vermek ve sonra onu papadan kiraladığı bir arazi olarak geri almak zorunda kaldı. İstanbul'un fethi. Bir dereceye kadar Venedikliler 4. Haçlı Seferi konusunda papadan yararlanmışlardı. Haçlı askerleri Venedik'e saldırmak üzereydiler fakat yeter ölçüde gemi çıkaramıyorlardı. Venedikliler dışında kimse de yeter ölçüde gemi yoktu. Onlar salt ticari nedenlerle İstanbul'u fethetmenin Kudüs'ü fethetmekten çok daha iyi olacağı görüşünü savundular. Herhalde İstanbul yararlı bir atlama taşı olacaktı ve Doğu Roma İmparatorluğu Haçlılara hiç de dost gözüyle bakmamıştı. Venedik'e ödün verilmesi gerekli bulundu. İstanbul alındı ve bir Latin İmparatorluğu kuruldu. Innocentius'un İstanbul'u ele geçirme önerisine önceleri canı sıkılmıştı. Fakat sonradan Doğu-Batı kiliselerini yeniden birleştirmenin mümkün olacağını düşündüğü için keyfi yerine geldi. Bu umut boşa çıkmıştır. Bu örneğin dışında 3. Innocentius'u herhangi bir biçimde gönendiren bir olay bulamıyoruz. 2. Friedrich 4. Haçlı Seferi aynı zamanda Güney Fransa'daki Albillilere karşıydı ve buradaki itizali, mutluluğu, onatı, refahı ve kültürü söküp attı. Innocentius, Toulouse Kontu Raymond'ı Haçlı Seferi'ne karşı soğuk davrandığı için görevden almış ve Albillilerin yaşadığı bölgeyi büyük bir bölümüyle Haçlı Seferi'nin lideri, Parlamento'nun büyük babası Simon de Montfort'a vermiştir. Öte yandan İmparator Otto ile de kavga etmiş ve Almanlardan bu imparatoru tahttan indirmelerini istemiştir. Almanlar Papa'nın isteğini yapmış ve Otto'nun yerine artık büyümüş olan 2. Friedrich'i getirmişlerdi. Papa, Friedrich'i desteklemesinin bedeli olarak korkunç büyük vaatler aldı. Fakat Friedrich bu vaatlerden en kısa zamanda caymaya kararlıydı. Karabetik 3. Innocentius, kendisinde hiçbir kutsallık ögesi bulunmayan ilk papaydı. Kilise reformu, kilise sıra düzenini oluşturan kişilere kendi manevi onurlarına ilişkin öyle bir güven vermişti ki, onlar artık kutsal olalım diye sıkmadılar kendilerini. O zamandan başlayarak güç motifi, papalığı gitgide daha ağır biçimde egemenliğini aldı ve bu durum o günlerde bile kimi din adamlarının karşı koymasına yol açtı. Innocentius, Kürya'nın papalık yönetiminde görevli olanların oluşturduğu topluluk, gücünü arttırmak için kilise yasasını düzene soktu. Walter von der Vogelweid, bu yasaya kilise rezaletinin şimdiye değin ortaya koymuş olduğu en kara betik diyor. Papalık henüz o yıllarda parlak zaferler kazanmaktaydı. Fakat onun çöküşü önceden görülebilir bir duruma gelmişti. Üçüncü Innocent Hus'un koruyucusu olan II. Friedrich 1212 yılında Almanya'ya gitti ve Papa'nın yardımıyla Otto'nun yerine geçti. Innocent Hus papalığa karşı nedenli korkulu bir düşman yetiştirdiğini göremeden öldü. II. Friedrich'in kişiliği. Tarihte bilinen en dikkate değer yöneticilerden biri olan II. Friedrich, çocukluğunu ve gençliğini güç ve ters koşullar içinde geçirmişti. Babası Barbarossa'nın oğlu 6. Henry, Sicilya Normanlarını yenilgiye uğratmış, krallığın kalıtçısı Constance'la evlenmişti. Orada Sicilya'nın nefret ettiği bir Alman garnizonu kurmuş, Friedrich 3 yaşındayken 1197 yılında ölmüştü. Constance, kocası ölünce Almanlara karşı çıktı. Onları dikkate almadan Papa'nın yardımıyla saltanat sürmeye çalıştı. Almanlar bu işe gücendiler. Otto, Sicilya'yı fethetmeyi denedi. Bu, onun Papa ile olan kavgasının nedenini oluşturdu. Friedrich'in çocukluğunu geçirdiği Palermo, başka güçlükler içindeydi. Orada İslam başkaldırıları vardı. Pisalılar ve Cenevalılar birbirleriyle ve Sicilya'yı ele geçirmek için savaştılar. Sicilya'daki önemli kişiler durmadan yan değiştiriyor, ihanet için en yüksek fiyatı ödeyenlerden yana çıkıyorlardı. Tansıksal yönelikçi. Bununla birlikte Sicilya kültürel olarak büyük üstünlüklere sahipti. İslam, Bizans, İtalyan ve Alman uygarlığı karşılaşmış ve karışmıştı orada. Başka yerde görülmemişti böyle bir durum. Grekçe ve Arapça Sicilya'da hala yaşıyordu. Altı dili oldukça akıcı biçimde konuşmayı öğrenmişti Friedrich. Arap felsefesini biliyor, İslamlarla dostça geçiniyordu. Bu da Hristiyanları dehşete düşürmüştü. Hohenstaufen ailesindendi. Almanya'da Alman sayılırdı. Fakat kültür ve duyguca İtalyandı. Biraz Bizans ve Arap çeşnisi karışmıştı bu İtalyanlığa. Çağdaşları Friedrich'e gittikçe dehşete dönen bir şaşkınlıkla bakmış, ona dünyanın harikası, tansıksal, mucizevi, yenilikçi adını takmışlardı. Daha yaşıyorken efsanelere konu olmuştu. De Tribus Impostrobus, Üç Uydurma Peygamber Üzerine adlı bir kitap yazdığı söylenir. Üç uydurma peygamber Musa, İsa ve Muhammed'dir. Hiçbir zaman var olmayan böyle bir kitap, kiliseye düşman olan pek çok kişiye, en sonra da Spinoza'ya yüklenmiştir. Guelf ve Ghibellino sözcükleri, İmparator Otto, II. Friedrich Savaşımı sırasında kullanılmaya başlanmıştır. Onlar iki savaşımcının aile adları olan Welf ve Wablingen sözcüklerinin bozulmuş biçimidir. Otto'nun yeğeni İngiliz krallık ailesinin atalarındandır. 3. Innocentius 1216 yılında Friedrich'in yenilgiye uğrattığı Otto 1218 yılında öldü. Yeni Papa 3. Honorius başlangıçta Friedrich'le iyi geçiniyordu fakat kısa zamanda güçlükler baş gösterdi. Alman halkı. Friedrich Haçlı seferine çıkmayı önce hayırlamıştı, reddetmişti. Lombard kentleriyle iyi geçinemiyordu. Bu kentler 25 yıllık bir saldırmazlık ve savunma anlaşması imzalamıştı aralarında. Almanlardan nefret ediyorlardı. Lombard şairlerinden biri Almanlar hakkında sert dizeler yazmıştı. Sevmeyin Alman halkını, bu kızgın köpekler sizden uzak olsun. Lombardiya'da bu genel kanıyı temsil etmiştir. Anlaşılan Friedrich İtalya'da kalıp Lombard kentleriyle uğraşmak istedi. Fakat 1227'de Honorius öldü. Onun yerine Sanctus Franciscus'u seven ve onun yönünden sevilen koyu çileci 9. Gregorius geçti. 9. Gregorius ölümünden 2 yıl sonra Sanctus Franciscus'u azizler aşamasına, mertebesine ulaştırmıştır. Gregorius hiçbir şeyin Haçlı Seferi kadar önemli olmadığını düşünüyordu ve Friedrich'i bu işi benimsemediği için afaroz etti. Kudüs kralının kızı ve kalıtçısı ile evlenen Friedrich, olanak bulduğunda Haçlı seferine çıkmak istemiyor değildi. Zaten kendisine Kudüs kralı adını vermişti. 1228'de henüz afaroz edilmiş durumdayken sefere çıktı. Bu iş Gregorius'u Haçlı seferine çıkmamaktan daha çok kızdırdı. kutsal bir sefere çıkan topluluk, Papa'nın ilendiği, lanetlediği bir kişinin önderliğinde nasıl hareket ederdi? Friedrich hiçbir şey aldırış etmedi, Filistin'e gitti. İslamlar arasından dostlar edindi. Onlara Hristiyanların Kudüs'e özel bir önem verdiğini, oysa burasının pek stratejik önemi bulunmadığını söyledi. Müslümanlar Friedrich'e hak verip kenti ona barış yoluyla teslim etmeye razı oldular. Bu iş Papa'yı bir kat daha kızdırdı. Kafirlerle görüşme yapılmaz, savaşılırdı. Bununla birlikte Friedrich Kudüs'te usulüne uygun olarak taç giydi. Kimse onun başarılı olduğunu yadsıyamadı. Papa ile imparator arasındaki barış da 1230 yılında yenilendi. Hukuk düzeni. 1230'u izleyen birkaç barış yılı içinde imparator kendisini Sicilya Krallığı'nın işlerine adadı. Roma yasasından türemiş yeni bir hukuk düzeni kurdu. Güney sömürgesinde yüksek bir uygarlık düzenini gösteren bu yasalar, kümesi, derhal Sicilya'daki Greklerin yararlanması için Grekçe'ye çevrildi. Napoli'de önemli bir üniversite açıldı. Augustal adı verilen ve batıda yüzyıllarca ilk altın para olma mevkiini koruyan para bastırıldı. Özgür ticaret kuruldu, iç gümrük kaldırıldı. Kentlerden konsüle halk temsilcileri çağrıldı. Ancak temsilciler sadece danışman yetkisine sahipti. Bu barış dönemi Friedrich 1237'de yeniden Lombard Birliği ile anlaşmazlığa düşünce sona erdi. Papa yine işe karıştı. İmparatoru yine afaroz etti. Bu zamandan Friedrich'in ölümüne değin savaş sürekli olarak ve gelişerek sürdü ve her iki taraf için de daha sert, daha zalimce, daha haince oldu. Talih kimi kez o yana gülüyor, kimi kez bu yana. İmparator öldüğünde sonuç henüz belli olmamıştı. Fakat ardılı olmak savındaki kişiler onun gücüne sahip değillerdi. Dolayısıyla gittikçe yenilgiye uğradılar. İtalya'yı bölünmüş, Papa'yı başarı kazanmış olarak bıraktılar. Papaların ölümleri bu savaşı pek az etkilemişti. Her yeni parça, öncekinin politikasını pratik olarak değiştirmeksizin benimsendi. Korkunç bir savaş. 9. Gregorius 1241'de ölmüştü. 1243'te Friedrich'in amansız düşmanı 4. Innocentius Papa seçildi. 10. Louis, sarsılmaz sünniliğine karşın Gregorius ve 4. Innocentius'un kızgınlığını yatıştırmaya çalıştı. Fakat boşuna. Özellikle Innocentius, imparatordan gelen tüm yumuşatma girişimlerini reddetti ve ona karşı hiçbir buluçsal, vicdani endişe duymadan her türlü yöntemi uyguladı. İmparatoru görevden aldı ve ona karşı bir haçlı seferine çıkılması gerektiğini ilan etti. İmparatoru destekleyen herkesi afaroz etti. Dinsel tarikat üyeleri Friedrich'e karşı vaazlar ettiler. İslamlar başkaldırdılar. İmparatorun önde gelen destekleyicileri aleyhine kumpaslar kuruldu. Bütün bunlar Friedrich'i gittikçe zalim yaptı. Kumpasçılar kuvvetli biçimde cezalandırıldı. Karşı taraftan tutsak edilenlerin sağ gözü oyuluyor, sağ eli kesiliyordu. Bu titanca savaş sırasında Friedrich yeni bir din kurmayı düşündü. Bu dinin Mesih'i kendisi olacaktı. Bakan Pietro della Vigna, Sanctus Petrus'un yerini alacaktı. Hermann Kantorowicz'in kaleme aldığı 2. Friedrich'in Yaşama adlı yapıta bakınız. Mutlakçılığın tehlikesi. Friedrich bu tasarısını halka açıklayacak denli ileri gitmedi. Birden Pietro della Vigna'nın kendi aleyhine fesat kurduğuna yanlış ya da doğru inandı. Pietro'yu kör edip bir kafes içinde herkese gösterdi. Pietro intihar ederek daha çok eziyet çekmekten kurtuldu. Yeteneklerine karşın başarı gösteremedi Friedrich. Çünkü Papa karşıtı güçler sofu ve demokratikti. Oysa imparatorun amacı Roma İmparatorluğunu yeniden kurmaktı. Friedrich kültür açısından aydınlanmıştı fakat siyasal yönden geriydi. Sarayı haremiyle, harem ağalarıyla doğu sarayıydı. Fakat İtalyan şiiri bu sarayda başladı. Hükümdarlarda biraz şairlik vardı. Papalıkla olan anlaşmazlığında kilise mutlakçılığının tehlikeleri hakkında tartışmalı risaleler yayınlanmıştı. Bunlar 16. yüzyılda olsaydı takdirle karşılanabilirdi. Fakat o günler tatsız bulundu. Hükümdarın kendinden yana sayması gerekli itizalciler ona sadece birer asi gibi göründüler. Papa'nın hoşuna gitmek için eziyet edildi onlara. Özgür kentler imparator uğruna papaya baş kaldırabilirlerdi. Friedrich baş eğmelerini istedikçe kentler papadan yana çıktılar. Friedrich zamanının boş inanlarından sıyrılmış ve kültürde öbür bütün çağdaşlarının üstünde olmasına karşın imparator olarak orunu, mevkiyi, onun siyasal yönden özgür her düşünce ve davranışa karşı durmaya götürmüştü. Bu yüzden de kaçınılmazlıkla başarısızlığa uğradı. Üçüncü Innocentius'un aleyhlerine Haçlı Seferi açmış olduğu bütün yöneticilerin, Friedrich dahil, eziyet ettiği itizalciler hem kendi içlerinde hem de o zaman yaygın olan düşünceleri yansıtması açısından incelenmeye değer. O sıralarda yaygın olan duygular hakkındaki kitaplar pek bilgi vermez. Katorosçular. En ilginç, aynı zamanda en geniş itizalci tarikat Katorosçulardı. Bunlar Fransa'nın güneyinde daha çok Albiller adıyla tanınırlardı. Katorosçuların öğretileri Balkanlar yoluyla Asya'dan gelmişti. Kuzey İtalya'da çok yandaş buldu. Güney Fransa'da çoğunluktaydı Katorosçular. Kilise topraklarına el koymalarını hoş göstermek isteyen soylular da onlardan yanaydı. İtizalin bu kadar geniş ölçüde yayılmasının nedeni kısmen Haçlı seferlerinin başarısızlığa uğraması, fakat daha çok din adamlarının servetine ve kötülüğüne karşı duyulan nefretin sonucuydu. Tarikatların ahlaksızlığı. Daha sonraları ortaya çıkan püritenciliğe benzer kişisel kutsallıktan yana bir duygu vardı. Bu, yoksulluk kültüyle ilintili bir duyguydu. Kilise zengin ve geniş ölçüde dünya saldı. Rahiplerin pek çoğu çok ahlaksızdı. Tarikat mensupları, eski tarikatları, mahalle rahiplerini günah çıkartma olayını baştan çıkartma olayına vardırmayla suçluyorlardı. Tarikat mensuplarının düşmanları da onları aynı suçla suçladılar. Bu gibi saldırıların çok kez yerinde olduğu kuşkusuzdur. Var olana benzerlik. Kilise dinsel sorunlarda üstünlük tasladıkça halk meslekle icra arasındaki aykırılık karşısında dehşete düşüyordu. Reformasyona götüren gerekçeler 13. yüzyılda da geçerliydi. Onlarla reform dönemi gerekçeleri arasındaki belli başlı ayrım, din dışı yöneticilerin davalarını itizalcilerle birlikte yürütememeleriydi. Bu da itizali kralların egemen olma savlarıyla uyuşturacak bir felsefe bulunmamasından doğmuştur. Katorosçuların savunduğu ilkeler bu konuda onların düşmanlarına dayandığımız için kesinlikle bilinmemektedir. Öte yandan din adamları itizal tarihini iyice bildiklerinden ona hep bilinen yaftayı yapıştırmaya ve var olan tarikatlara yakın benzerliğe sahip bulunmayan eski tarikatlara ilişkin bütün inançları yüklemeye yönelmişlerdir. Doğudan gelen. Bununla birlikte Katorosçular tartışmasının ötesine çıkan çok şey vardır. Örneğin onların ikici dualist oldukları ve Gnostikoslar gibi Ahdi Ati'nin Yehovasını kötü bir varlık saydıkları, Tanrı'nın sadece Ahdi Cedid'de ortaya çıktığını düşündükleri anlaşılıyor. Onlar maddeyi asıl olarak kötü saymışlar ve erdemli kişinin yeniden dirilmesinin söz konusu olamayacağını savunmuşlardı. Bununla birlikte kötülerin hayvansal ruhları hayvan bedenine aktarılacaktır. Bu temelde Katorosçular bitkiyi yeğlerler. Yumurta, peynir ve sütten kaçınırlar. Cinsel olarak çoğalmadığına inandıkları için balığı yerlerdi. Tüm cinsler iğrençti onlar için. Bazıları evliliğin zinadan daha kötü olduğunu bile ileri sürmüştür. Çünkü evlilik uzun süreli ve daha doyurucuydu. Öte yandan Katorosçular intihara itiraz etmezler. Yeni Ati'yi koyu bir Hristiyan'dan daha sözel ele almışlar, yeminden kaçınmışlar, bir tokat yedikleri zaman öbür yanaklarını çevirmişlerdir. Onlara eziyet edenler şöyle bir olay zikrederler. İtizalcilikle suçlanmış biri kendisini savunmak için et yediğini, yalan söylediğini, yemin ettiğini ve iyi bir Katolik olduğunu söylemiş. Mezhebin sıkı kuralları ancak insan-ı kamil adı verilen kutsal kişilerce uygulanırdı. Öbürleri et yiyebilir, dahası evlenebilirlerdi. Bu öğretilerin doğuşunu incelemek ilginç olacak. Haçlılar yoluyla İtalya ve Fransa'dan gelmişler. Asıl kaynak Bulgaristan'daki Bogomillere, Slavca Bogmilu, Tanrı sana acısın demek, dayanmakta. 1267'de Katarosçuların Toulouse'da toplandıkları bir konsüle Bulgar delegeleri de katılmış. Bogomiller ise Manifeusçularla Paulikosçuların karışımından doğmuştu. Paulus, çocukların vaftiz edilmesine, Arafa, doğada azizlerin adının anılmasına ve Teslis'e karşı duran bir Ermeni tarikatıydı. Yavaş yavaş Trakya'ya, oradan da Bulgaristan'a yayılmıştı. Marsyon'u aşağı yukarı milattan sonra 150 yılında yaşamış, izlemişlerdi. Marsyon kendisini Hristiyanlıktaki Yahudi ülkelerini hayırlamakta, reddetmekte Sanctus Paulus'un ardılı sayıyordu ve Gnesisçi değilse bile onlara yakındı. Valdusçular. Halk arasında yaygın olan benim ele alacağım öbür itizal Valdusçular itizalidir. Bunlar 1170'te İsa'nın yasasına uymak için kutsal sefere başlayan Petrus Valdus'un ardıllarıydı. Petrus Valdus bütün varlığını yoksullara vermiş ve Lyonlu Yoksullar Derneği'ni kurmuş, yoksulluk içinde erdemli bir yaşam sürmeye başlamıştı. Önceleri Papa'nın onayını almıştı. Fakat Valdusçular din adamlarının ahlaksızlığı aleyhine çok şey söyleyince 1184 yılında Verona konsülünce ilendiler, lanetlendiler. Bunun üzerine her iyi insanın vaaz vermeye ve kutsal kitabı tanıtmaya hakkı olduğuna karar verdiler. Kendi din adamlarını kendileri atayıp Katolik rahipleriyle ilişkilerini kestiler. Lombardiya'ya, Bohemya'ya yayıldılar. Bohemya'da Husçuların yolunu hazırladılar. Albililere eziyet edildiğinde bu eziyet Valdusçuları da etkilediğinden kitle halinde Piedmont'a kaçtılar. Milton zamanında onların Piedmont'ta uğradıkları eziyet, "Öcünü al Tanrım, kurban edilen azizlerinin" diye başlayan bir sone yazılmasına neden olmuştur. Valdusçular hala Alplerin uzak vadilerinde ve Birleşik Amerika'da yaşamaktadırlar. Din adına katliam. Bu itizal din adamları için tehlike habercisi oldu ve onun bastırılması için şiddetli önlemler alındı. 3. Innocentius, itizalcilerin İsa'ya ihanet ettikleri için ölümü hak ettiklerini ileri sürdü. Fransız kralını Albillere karşı kutsal bir sefere çağırdı. 1209 yılında başlatılan bu sefer inanılmaz vahşetle yürütüldü. Carcassonne kenti alındıktan sonra tüyler ürpertici bir katliama girişildi. İtizalin kökünü kazımak piskoposların işi olmuştu. İşin görevleri başka olan kişilerce yapılmasıydı asıl iğrenç olan. 11. Gregorius 1233 yılında Engizisyon'u kurdu ve piskoposların sırtından itizalin kökünü kazıma görevini aldı. 1254'ten sonra Engizisyon tarafından suçlananlara savunma olanağı verilmedi. Bu kişiler mahkum edilirse mülklerine el konurdu. Fransa'da bu mülkler krala gitmiştir. Dominicus, Franciscus rahipleri. Suçlanan kişi gerçekten suçlu bulunursa din dışı güçlere yaşamının bağışlanması duasıyla teslim edilir. Fakat din dışı kuvvetler o kişiyi yakmakta kusur ederse kendileri Engizisyon mahkemesi karşısına çıkarılırdı. Engizisyon yalnız basit anlamıyla itizalin değil, büyü ve gayipten haber verme gibi adetlerin de kökünü kazıma yolundaydı. İspanya'daysa özellikle gizli Yahudilerle uğraşmıştı. Büro işleri, Dominicus ve Franciscus rahiplerince yönetilen mahkemeleri İngilizler Jeanne d'Arc'a karşı kullanmaya hazırdılar. Engizisyon bütünüyle çok başarılıydı. Başlangıçta Albiller itizalini saf dışı bırakabilmişti.